Ayrım 26, 3. İkiz, Ken Follett, sayfa 305. Rektör oturması için ona yer göstermedi ama Jeannie onu bir kız öğrenci gibi haşlamalarına izin vermeyecekti. Kendine bir sandalye seçti, sandalyeyi yerinden kaldırdı ve bacak bacak üzerine atarak oturdu. Hiç de heyecanlanmadan, yasal açıdan böyle bir şeye karar vermeye hakkınız olup olmadığını sorup öğrenmeye gerek bile görmeden basına projelerimin iptal edildiğini bildirmeniz çok yazık dedi. Bunun koleji gülünç duruma düşürdüğü konusuna gelince, bakın işte bunda size katılıyorum. Rektör çenesini yukarıya doğru kaldırarak kızgın bir tonla, bizi gülünç duruma düşüren ben değilim dedi. Jeannie bu kadar sertlik yetsin diye düşündü. Şimdi ona ikisinin de aynı noktada birleştiklerini söylemenin zamanıydı. Bacağını bacağının üzerinden indirdi. Elbette değilsiniz dedi. Gerçek şu ki her ikimiz de fazla ivedi davrandık. Bu yüzden basın bundan yararlanmış oldu. Barrington lafa karıştı. Olan oldu. Özür dilemenin hiçbir yararı yok artık. Ben özür dilemiyorum diyerek Jeannie lafı ağzına tıkadı. Yeniden Obel'e döndü ve gülerek bununla birlikte bu çekişmeye bir son versek iyi olur diye düşünüyorum dedi. Barrington bir kez daha lafa karıştı. Artık çok geç. Ben o görüşte değildim dedi Jeannie. Barrington'ın neden böyle konuştuğunu bir türlü anlayamıyordu. Bir uzlaşmadan yana olmalıydı. Çünkü yangına körükle gitmek ona da bir şey sağlamazdı. Gözleri rektörün üzerinde gene öyle gülerek biz aklı başında insanlarız dedi. Görevimi sürdürmeme el verecek bir uzlaşmaya varabiliriz. Böylece üniversitemizin onuru da korunmuş olacaktır. Rektörün bu görüşten hoşnut kaldığı belli oluyordu, kaşlarını çatarak ''Bilmem ki'' dedi. Bunun üzerine Barrington dayanamadı ve ''Bu vakit kaybından başka bir işe yaramaz'' diyerek lafa karıştı. Barrington üçüncü kezdir konuşmaya ters ve olumsuz laflar sıkıştırmış oluyordu. Jeannie onu terslememek için kendini tuttu. Neden böyle yapıyordu? Yoksa araştırmalarına son vererek üniversiteyle arasının açılmasını sonra da gözden düşmesini mi istiyordu? Odasına gizlice girip e-mailini bilgisayara geçirdikten sonra federal büroyu uyararak onları tehdit eden sakın Barrington olmasındı. Hatta haberi New York Times'a çıtlatarak bu hırgürü başlatan da o olabilir miydi? Böyle bir yorumun mantık dışılığı karşısında şaşırdı ve sesini çıkarmadı. Barrington, biz üniversitenin bu konuda nasıl bir yol izlemesi gerektiğine zaten karar vermiş bulunuyoruz dedi. Jeannie odanın içindeki güçsel dengeyi değerlendirirken yanıldığını anladı. Burada patron Barrington da Obel değil. Genetik onun araştırma için akıttığı milyonlar Barrington sayesindeydi. Bu paraya da Obel'in gereksinmesi vardı. Barrington'ın Obel'den korkması için hiçbir neden yoktu. Tam tersi, Jeannie laternacı yerine bir maymun seyredermiş meğer. Barrington bu kez yükümlülüğün üniversiteye ait olduğunu söyleyerek yeni bir sav attı ortaya. Seni buraya görüşlerini öğrenmek için çağırmadık dedi. Öyleyse neden çağırdınız? İşine son vermek için çağırdık. Jeannie ne diyeceğini bilemedi, apışıp kaldı. Onu işten atmakla tehdit edeceklerini sanırken tehdit ne söz, düpedüz işten atıyorlardı. Böyle bir şeyi kabul edemezdi, saf saf. Ne demek istiyorsunuz dedi. Barrington yani kovuldun dedi. Sağ işaret parmağının ucuyla kaşlarını düzeltti. Bu onun kendisiyle barışık olduğunu gösterirdi. Jeannie'nin dünya başına yıkıldı sanki. Beni işten kovamazlar diye düşündü. Burada çalışmaya başlayalı topu topu birkaç hafta oluyordu. Çok çalışıyorum, işimde başarılıyım. Sophie Chapel dışında herkesin beni sevdiğini sanıyordum. Kısa bir zamanda nasıl oldu bu böyle? Kafasını toparlamaya çalıştı. Beni işten atamazsınız dedi. Seni işten attık bile. Olamaz. İlk şaşkını geçtikten sonra hem kızmaya hem kafa tutmaya başladı. ''Siz burada kabile başkanları gibi hareket edemezsiniz.'' dedi. ''Burada her şeyin bir yöntemi var.'' Üniversiteler öteden beri hiçbir öğretim üyesini onlara savunma hakkı tanımadan işten atamazlardı. Bu onların sözleşmelerinde de yazılı olurdu. Ne var ki Jeannie ayrıntıların hiçbirini incelemiş değildi. Birden bunun yaşamsal bir önem taşıdığını anladı. Morris Obel bilgi verdi. Üniversite senatosunca oluşturulan disiplin kurulu önünde bir duruşma yapılacak elbette de. Genellikle 4 haftalık bir ihbar süresi verilir. Ama bu davada üniversitenin adının kötüye çıkarılması söz konusu olduğu için rektör olarak acil durum yöntemini yürürlüğe koymalıyım. Bu yüzden duruşma yarın sabah yapılacak. Jeanne çok şaşırdı. Bu kadar çabuk harekete geçmiş olmalarına bir anlam veremedi. Disiplin kurulu mu? Acil durum yöntemi ha? Demek yarın sabah. Bu bir görüşme değildi, düpedüz tutuklamaydı. Neredeyse Obel'in haklarını yüzüne karşı okuyacağını sandı. Jeanne en sonunda en can alıcı soruyu sormayı akıl edebildi. Başkan kim olacak? Jack Bajan dedi Obel. Barrington birden canlandı. Bu belli oldu mu? Obel, başkan 1 yıl için atanır dedi. Jack görevi ders döneminin başında üstlenmişti. Bunu bilmiyordu. Barrington'ın canının sıkıldığı belli oluyordu. Jeanne nedenini hemen anladı. Jack Bajan onun teniste partneriydi. Bu iyiydi işte. Ondan Jeanne'ye karşı dürüst davranması beklenirdi. Şimdilik her şeyini yitirdiği söylenemezdi. Böylece bir grup akademisyenin önünde hem kendini hem de araştırma yöntemini savunma şansı doğmuş olacaktı. New York Times'ın her türlü ciddilikten uzak yazısı üzerinde bir tartışma yapılacak demekti. Federal büronun belgelerinden taranmış elinde bir sürü sonuçlar vardı. Kendini nasıl savunacağını yavaş yavaş kavramaya başladı. Disiplin kuruluna federal büronun verilerini sunacaktı. Nasıl olsa içlerinde ikiz olduklarının habersiz bir iki çift bulunurdu. Bu da kurul üyeleri üzerinde etkileyici olurdu. Ardından da kişilerin özel hayatlarını güven altında tutmak için ne gibi önlemler aldığını açıklardı. Morris Obel, hepsi bu kadar dedi. Jeanne kapı dışarı ediliyordu, ayağa kalktı. Böyle bir noktaya gelinmiş olması ne acı dedi. Barrington sinirlendi. Bu noktaya sen getirdin dedi. Kavgacı çocuklara benziyordu. Boş yere dalaşmaya hiç niyeti yoktu. Yüzüne küçümseyici bir bakışla baktıktan sonra odadan çıktı. Kampüsü bir baştan bir başa yürürken istediği sonucu elde edemediğini düşünüyordu. Tartışarak bir yere varılmasını istemişti. Oysa başına gelen bir gladyatör dövüşünden farksızdı. O daha odaya girmeden Barrington ve Obel aralarında bir karara varmışlardı demek. Meğer toplantı bir formaliteden başka bir şey değilmiş. Akıl hastanesine döndü. Odasına yaklaşırken temizlik işçilerinin kapısının tam önüne siyah bir plastik çöp torbası bıraktıklarını görünce tepesi attı. Önce onları hemen çağırmayı düşündü. Kapıyı açmaya çalışınca kapı sıkışmış gibi geldi. Kartını birkaç kez kapıya dokundurdu ama boşunaydı, kapı açılmıyordu. Tam resepsiyona kadar giderek durumu bakım servisine haber vermeyi düşünüyordu ki başına gelen korkunç şeyin ne olduğunu kavradı. Siyah torbanın içine bir göz attı. Torbada ne atık kağıt ne de plastik kahve bardağı vardı. Gözüne ilişen ilk şey Lens and Marka branda bezi evrak çantası oldu. Torbada ayrıca çekmecesinden alınmış bir kutu kağıt mendil, Jane Smiley'nin ince karton kapaklı A Thousand Acres adlı kitabı, çerçeveli 2 fotoğrafla bir de saç fırçası vardı. Çalışma masasını boşaltmışlar, odasını kilitlemişlerdi. Jeanne yıkıldı. Bu onun için Morris Obel'in odasında olanlardan çok daha ağır bir darbeydi. Ötekiler sadece laftaydı. Oysa bu hayatının en önemli bir parçasından koparıp alıyordu onu. ''Bu benim odam.'' diye düşündü. ''Beni nasıl kapı dışarı edebilirler?'' ''Lanet olası kılbaz herifler.'' dedi yüksek sesle. Bu iş Obel'in ofisindeyken güvenlik görevlilerince gerçekleştirilmiş olmalıydı. Doğal olarak onu uyarmak gereğini bile duymamışlardı. Yoksa ona en gereksinme duyduğu şeyleri almak fırsatını vermiş olurlardı. Bu acımasızlıkları karşısında bir kez daha şaşıp kaldı. Kolunu kanadını kesip koparmışlardı sanki. İşini, mesleği olan bilimini alıp götürmüşlerdi. Tek başına ne yapacağını, nereye gideceğini bilemiyordu. 11 yıldır üniversite öğrenciliğinden bu yana, önce öğrenci sonra doktora öğrencisi, ardından da yardımcı profesör unvanıyla bir bilim insanı olarak çalışmıştı. Bir anda bir hiç oluvermişti. Moral bozukluğu derin bir umutsuzluğa dönüşürken federal büronun verilerini kaydettiği disket aklına geldi. Plastik torbanın içindekileri alt üst ederek aradı ama disketler orada değildi. Savunmasının bel kemiğini oluşturacak sonuçlar kilitli odanın içinde kalmıştı. Kapıyı boş yere yumruklamaya başladı. Statistik dersi verdiği sınıftan bir öğrencisi o sırada yanından geçiyordu. Öğrenci şaşkın şaşkın yüzüne baktı ve ''Size yardımcı olabilir miyim profesör?'' dedi. Jean'i adını anımsadı. ''Merhaba ben'' dedi. ''Şu lanet olası kapıyı tek benle açıversene.'' Öğrenci kapıyı inceden inceye tetkik etti ama bu işe pek yatkın görünmüyordu. ''Öyle demek istememiştim'' dedi Jean'i. ''Şimdi geçti, teşekkürler.'' Öğrenci omuzlarını silkerek uzaklaştı. Burada dikilip kilitli kapıya bakmanın hiçbir anlamı yoktu. Plastik torbayı yerden aldı ve laboratuvara doğru yürüdü. Lisa çalışma masasının başına oturmuş, bilgisayara veri tuşlamaktaydı. ''Kovuldum'' dedi Jean'e. Lisa dik dik bakarak ''Ne?'' dedi. ''Beni ofisimden attılar. Kişisel eşyalarımı da şu iğrenç çöp torbasına doldurmuşlar.'' ''Buna inanamıyorum.'' Jean'i torbadan evrak çantasını çıkardı ve New York Times'ı göstererek ''İşte şunun yüzünden'' dedi. Lisa ilk iki paragrafı okuduktan sonra ''Ama bu saçma'' dedi. Jean'i oturdu ''Biliyorum. Madem öyle, Barrington bu konuyu neden o kadar ciddiye alıyor?'' ''Ciddiye mi alıyor?'' dedin. ''Bundan %100 eminim. Bu tür pisliklerden olay yaratmada üstüne yoktur. Onun başka görülecek işi de var.'' Jean'i çaresiz ve umarsız bir durumda yerleri tekmeleyip duruyordu. Her an her şey beklenir ondan. Gerçekte bunda tamamen desteksiz gidiyor. Şansa bağlı büyük bir şey gerek ona. Jean'i belki de Philadelphia'daki Aventine Clinic'in tıbbi belgelerinde bulacaktı soruların yanıtını. Saatine baktı. Öğleden sonra 2'de orada olabilmek için hemen yola çıkmalıydı. Lisa haberin ciddiliğini hala kavrayabilmiş değildi. Kızgın bir sesle ''Seni işten atamazlar'' dedi. ''Yarın sabah disiplin kurulu toplantısı var.'' ''Tanrım, bunlar çok ciddiler.'' ''Elbette ciddiler.'' ''Benim yapabileceğim bir şey var mı?'' Vardı ama bunu ondan isteyemezdi. Değerini tartıyormuş gibi Lisa'nın yüzüne baktı. Lisa hava sıcak olduğu halde kapalı yaka bir bluz, onun da üzerine bol bir süveter giymişti. Lisa kapalı giyiniyordu. Kuşkusuz bu biraz da tecavüz olayına tepkisindendi. Şu yakınlarda bir arkadaşını kaybetmiş gibi hala ağırbaşlı bir görünümü vardı. Onun arkadaşlığı da Gita'nınki gibi hemen kırılacak türden miydi? Jean'i alacağı yanıttan korkuyordu. Lisa da düş kırıklığına uğratırsa kim kalıyordu geriye? Ters bir zamana da rastlasa onu bir denemek zorundaydı. ''Benim ofisime girmeyi deneyebilir miydin?'' dedi ikircikli bir sesle. ''Federal bürodan gelen sonuçlar orada kaldı.'' Lisa soruyu yanıtlamakta acele etmedi. ''Kilidini değiştirdiler mi yoksa?'' ''Daha da kolayını bulmuşlar bunun. Kart iş göremesin diye kilidin kodunu elektronik olarak değiştiriyorlar. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım binaya giremem artık.'' ''İnsan inanamıyor. Bunu nasıl becermişler kaşla göz arasında?'' Kendini tehlikeye atması için Lisa'ya baskı yapmak istemiyordu. Kara kara düşünmeye başladı. Bunun elbette bir yolu olmalıydı. ''Belki de ben kendim girebilirim içeriye. Temizlikçi işçilerden biri bana yardımcı olabilir. Ama tahminim o ki kilidi artık hiçbir kart açamaz. Odayı kullanmadığıma göre de nasıl olsa daha bir süre temizlenmeyecektir. Ama güvenlik görevlileri girebilir herhalde. Onlardan sana hayır gelmez. Senin kasıtlı olarak odaya sokulmadığını biliyorlardır.'' ''Doğru'' dedi Jean'i. ''Ama belki de seni içeri bırakabilirler. Onlara odamdan bir şeye gereksinmen olduğunu söyleyebilirdin.'' Lisa düşünceli görünüyordu. ''Senden böyle bir şey yapmanı hiç istemem'' dedi Jean'i. O sırada Lisa'nın yüz ifadesi değişti. ''Hay tanrım'' dedi. ''Neden olmasın, denerim bir.'' Jean'in soluğu tıkanacakmış gibi oldu. ''Teşekkürler'' dedi. ''Sen ne iyi arkadaşsın.'' Uzanarak masanın üzerine duran elini sıktı. Lisa onun bu denli duygulanması karşısında çok utandı. ''Federal bürodan yollanan liste odanın neresinde?'' diye sordu. ''Bütün bilgiler bir diskette. Etiketinin üzerinde de alışveriş listesi yazılı. Çalışma masamın çekmecesinde. Öteki disketlerin bulunduğu kutunun içinde.'' ''Tamam'' dedi Lisa. ''Ama anlamıyorum. Neden seninle zıtlaşıyorlar böyle?'' ''Her şey Steve Logan'la başladı'' dedi Jean'i. ''Barrington onu burada gördükten sonra her şey rayından çıktı. Nedenini de yavaş yavaş anlıyorum galiba.'' Ayağa kalktı. ''Şimdi ne yapacaksın?'' ''Philadelphia'ya gidiyorum.'' 32. Bölüm. Barrington ofisinde pencereden dışarıyı seyrediyordu. Bu sabah tenis kortunda hiç kimse yoktu. bir an Jeannie'yi tenis oynarkenki haliyle gözünün önünde canlandırdı. Onu ilk bu dönemin birinci ya da ikinci günü görmüştü. Ayaklarında pırıl pırıl beyaz ayakkabılar vardı. Esmer bacaklarının üzerinde sağa sola zıplıyor, şort eteğiyle koşturup duruyordu. İşte o anda ona abayı yakmıştı. Kaşlarını çattı, onun o bedensel hareketleri karşısında acaba neden o denli etkileniyordu böyle? Spor yapan kadınları görünce cinsel isteğinin kabardığını söyleyemezdi. Amerikan gladyatörlerini hiç seyretmemişti. Oysa etipoloji bölümünden Profesör Gormley'de bütün videoları vardı ve söylenenler doğruysa evde hap kadar odasında gece geç saatlere kadar peş peşe onları seyredermiş. Jeannie tenis oynarken çok özel bir zarafet sergilerdi. Onu izlerken belgesel doğa filmlerinde hızla koşan bir aslanı seyredermiş gibi olurdu insan. Kasları teninden dışarı fırlayacakmış gibi çıkar, saçları uçak motorunun rüzgarıyla uçuşurdu sanki. Bedeni sürekli devinim halindedir. Bazen bir an durur, ardından akıllara durgunluk veren bir hızla döner gene devinime geçerdi. Bu seyir insanın başını döndürürdü. O da böyle büyülenmişti işte. Şimdi de bunca yıldır uğraş verdiği her şeyini tehdit ediyordu. Ne var ki onu tenis oynarken bir kez daha seyretmeyi çok isterdi. Maaşı zorunlu olarak Barrington tarafından ödendiği halde onu bir türlü başından defedemeyişi insanı deli ediyordu. Onlara parayı önceden veren genetik oydu ama Jeannie'nin işvereni Johns Falls Üniversitesi'ydi. Bir kolej lokantacının beceriksiz çıkan garsonu kovması gibi bir öğretim üyesini kovamıyordu. Bu tür dolambaçlı yollara başvurmak zorunda kalması bundandı. Canı cehenneme dedi yüksek sesle ve masasının başına döndü. Bu sabahki toplantı Jack Bacı'nın adı ortaya atılıncaya kadar olaysız geçmişti. Barrington başta Morris'in canını sıkmış ve alttan almaya hiç yanaşmamıştı. Ne de olsa disiplin kurulu başkanlığına Jeannie'nin teniste partneri olan birinin getirilmiş olması kötü haberdi. Barrington buna önceden engel olmayı hiç düşünmemişti. Çünkü başkan seçiminde etkili olabileceğini varsaymıştı. Bu yüzden atamanın daha önce yapıldığını öğrenince umutsuzluğa kapılmıştı. Jack'in bütün gücüyle Jeannie'ye destek olabileceği olasılığı ciddi bir tehlikeydi. Canı sıkılmış gibi başını kaşımaya başladı. Barrington'un akademisyen meslektaşlarıyla hiç ahbaplığı yoktu. O daha çok politika ve medya dünyasında ün yapmış kişilerle arkadaşlığı yeğlerdi. Ama Jack'in geçmişini biliyordu. Jack 30 yaşındayken profesyonel tenisçiliği bırakmış ve doktora yapmak için koleje dönmüştü. Kendi konusu olan kimyada kariyere başlamak için yaşlı sayılırdı. Bu yüzden o da yönetici olmuştu. Üniversitenin kitaplıklar kompleksini yönetme, rakip bölümlerin çatışan isteklerini dengeleme, nazik ve anlayışlı olmayı gerektirirdi. Jack'in karakteri de tam bu işlere göreydi. Acaba Jack'i nasıl etkileyebilirdi? Dalaverici bir insan değildi, tam tersi kaygısız mizacının yanı sıra toy bir yanı da vardı. Barrington onunla açıkça kulis yapsa ya da ona pervasızca rüşvet önerse bundan çok rahatsız olurdu. Ama belki de onu dolaylı yoldan etkilemek olasıydı. Barrington'ın kendisi bir seferinde rüşvet kabul etmişti. Bunu her hatırlayışında midesine kramplar girerdi. O olayı kariyerinin ilk yıllarında daha profesör olmadan yaşamıştı. Kız öğrencilerden biri hilecilikle suçlanmıştı. Sınava kendi yerine para karşılığı bir başka arkadaşını sokmuştu. Judy Gilmer adlı öğrenci gerçekten de çok cana yakın bir kızdı. Böyle bir durumda üniversiteden uzaklaştırılması gerekiyordu. Ama bölüm başkanı olayı küçük bir cezayla kapatmaktan yanaydı. Judy bir gün sorunu görüşmek üzere Barrington'un ofisine geldi. Kız arada bacak bacak üzerine atmış, arada bacağını bacağının üzerinden kaldırmış ama üzgün bir halde gözlerini gözlerinden hiç ayırmamıştı. Judy gömleğinin açık yakasından dantelli süt yenini görebilsin diye arada da öne doğru eğilmişti. Barrington yakınlık gösterip aracı olacağına söz verince kız çığlıklar atarak teşekkür etmiş, ardından elini tutarak dudaklarında öpmüş ve sonuçta pantolon fermuarını açmayı becermişti. Kız herhangi bir anlaşma önerisinde bulunmamıştı Barrington'a. Yardımcı olmayı kabullenmeden önce seksten de söz etmemişti. Ama odanın içinde onunla düzüştükten sonra hiçbir şey olmamış gibi üzerini giyinip saçlarını taramış, onu öptükten sonra odadan çıkmıştı. Ama ertesi gün Barrington kızı küçük bir uyarı cezasıyla bırakması için bölüm başkanını ikna etmişti. Barrington rüşvet almamıştı. Çünkü bunun bir rüşvet olmadığına kendisini inandırmıştı. Judy ondan yardım talep etmiş, o da bunu kabul etmişti. Kız onun çekiciliğine takılınca sevişmişlerdi. Ancak aradan zaman geçince bunun katıksız bir hata olduğunu anlamıştı. Kız ona seks önerisini kendince üstü kapalı biçimde yapmıştı. Barrington ona istediği şeyi yapmaya söz verince kız da kafasını kullanarak pazarlığı perçinlemişti. İlke sahibi biri olduğunu düşünmekten hoşlanan Barrington kesinlikle yüz kızartıcı bir iş yapmıştı. Rüşvet verme, rüşvet alma kadar iğrenç bir şeydi. Gene de elinden gelse Jack Barcan'a rüşvet vermeyi isterdi. Bunu düşünürken bile tiksinti içinde yüzünü ekşitti. Ama bu yapılmalıydı. Başka bir umudu kalmamıştı. Bunu kendini aldatabilmesi için tıpkı Judy'nin yaptığı biçimde yapacaktı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 315.